Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
...15 Ağustos Pazartesi sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. Ya da WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Buradan da mesajlarınızla bize ulaşabilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, hemen gündemdeki başlıklarla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklama, hizmet davamızdan geri adım atmadık, atmayacağız mesajı var. AK Parti'nin 21. yıl dönümü kutlaması yapılacak bugün. Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Helalleşme ile ilgili, helalleşme çağrısının bir oy isteme olmadığını ifade etti. YKS'de yerleştirme sonuçları açıklandı. Sabah saatlerinden bu yana sosyal medyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi doğal olarak bu oldu. Hem sınava girenler hem aileleri, yakınları merakla bekliyordu yerleştirme sonuçlarını. Tarım kredi marketlerinde indirim. Şimdi bu indirimli satış bugünden itibaren başladı. Hangi ürünlerde indirim var? Önümüzdeki dakikalarda buna bakacağız. Bu konuya ilişkin hem Cumhurbaşkanı'ndan hem de Hazine ve Maliye Bakanı'ndan gelen açıklamalar var. Bunlardan da bahsedeceğiz önümüzdeki dakikalarda. Bir kadın cinayeti haberi geldi sevgili dinleyiciler. Maalesef Antalya'da Şenay Ayvaloğlu bir yıl içerisinde iki kez uzaklaştırma kararı da aldırmış üstelik. Fakat maalesef katledildi, böyle bir acı haber geldi. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yurt dışından gelen birçok haber var, bunlara bakacağız. Mısır'da bir kilisede yangın çıktı, 41 kişi hayatını kaybetti. Amerika'dan gelen haberler var. Trump'ın evine, biliyorsunuz, FBI bir şafak baskını düzenledi. Oradan çıkan belgelere ilişkin açıklamalar, Trump'tan gelen mesajlar var aynı zamanda. 17 il için sağanak yağış uyarısı yapıyordu meteoroloji, İstanbul, Ankara dahil olmak üzere. İstanbul'da şu anda ben biraz önce günaydın derken size çok da günaydın diyebileceğimiz bir havada değildik aslında. Halen de öyle. Kapkaranlık bir hava var şu anda bizim bulunduğumuz bölgede, Beykoz'da. İstanbul'un birçok bölgesi şu anda bulutlu ve aynı zamanda yağış alıyor. İstanbul deyince çok büyük bir şehirden bahsediyoruz tabii. Biraz sonra detaylarına yer vereceğiz. Bazı bölgelerde yağış varken bazı bölgelerde yok. Dinleyicilerimizden gelen mesajlar oluyor. Hemen bir döviz tablosuna bakalım, sonra spora geçeriz. Dolar 17 lira 96 kuruştan işlem görüyor. Euro'ya baktığımızda 18 lira 41 kuruş karşılığını görüyoruz. Gram altın 1035 lira şu dakikalarda ve Borsa İstanbul'a baktığımızda 2864 puanı görüyoruz. Borsa İstanbul'da sevgili dinleyiciler. Çeyrek altında 1664 lira. Bitcoin 24.634 dolar seviyesinde. 24.640 dolar oldu biz bunu anons ederken. Hemen bir de Süper Lig'e bakalım. Biz izin kullanırken Süper Lig de başladı. Hatta ikinci hafta maçları oynandı. Trabzonspor Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Galatasaray kendi sahasında Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş dün 3-0 öne geçmişti. 10 kişi kaldıktan sonra Alanyaspor durumu 3-3'e getirdi. Beraberlikle sonuçlandı bu karşılaşma. Bu akşam 2 maç var. 19-15'te Konyaspor Başakşehir ve 21-45'te Kasımpaşa Fenerbahçe maçları oynanacak. Şimdi bu tabloda Adana Demirspor birinci şu anda, lider 6 puanla. Trabzonspor da yine 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ama dediğim gibi bu akşam iki karşılaşma daha oynanacak sevgili dinleyiciler. Peki kısaca başlıkları böyle toparlamış olalım. Birçok anlatacağımız, bunlar dışında değineceğimiz konular da var. Bunlardan da bahsedeceğiz. Ama biraz önce de bahsettim ya, şu yağışlı hava uyarısı. Üstelik sadece yağmur değil, dolu da bekleniyor. O nedenle önlem alabiliyorsanız önlemlerinizi alın diye meteoroloji birkaç gündür uyarıyor. Biz de bu uyarıyı yapmış olalım, yinelemiş olalım. Eskişehir'i mesela sağanak yağış vurdu, dün akşam saatlerinde başlamıştı. 30 dakika etkili oldu ama trafikte ciddi aksamalara yol açmıştı. Eskişehir-Bursa karayolunda uzun araç kuyrukları da oluştu. Şimdi Ege'den gelen, yani şöyle söyleyelim, Kuzey Ege'den gelen bir yağışlı hava kitlesi var ki şu anda o Çanakkale civarından Marmara'ya doğru geldi. Biraz daha da gelecek, yani daha da devam edecek, öyle söyleyelim arkası. Şu anda Bursa civarı, yine İstanbul. İstanbul'da özellikle şu anda görünen Boğaz kıyıları, öyle anlıyorum. Yine haritaya tekrar bir daha gelirsek Cenk'er. Boğaz kıyıları ve İstanbul'un Anadolu yakası şu an ağırlıklı yağış alacak gibi görünüyor ama benzer şekilde Avrupa yakası da daha ilerleyen dakikalarda etkilenecek gibi görünüyor. Onu da altını çizerek hatırlatmış olalım. Peki 17 il dedik, yani sadece İstanbul mu? Değil. Şöyle söyleyelim, Marmara etkisi altında yağışın, evet doğru, ama bununla beraber hem Marmara bölgesi hem de aynı zamanda Karadeniz'in batısı, Batı Karadeniz bölgesi ve kısmen İç Anadolu ile beraber Ankara ile beraber Ankara'nın batısı bu yağıştan etkisini hissedecek, görecek, yaşayacak. Peki hava durumuyla başladık. Şimdi devam edeceğiz gündemdeki diğer başlıklarla. Bu sabah biraz geç başladık programa. Nihat malum yayını özlemiş, öyle anladık. Hepimiz mikrofonu özledik, bir tatildeydik. Nihat başladı, şimdi bugün ben başladım. Hemen benden sonra Bedia da yayında olacak. Artık kim kime ne şekilde kaç dakika programı sarkıtacak göreceğiz onu ama yeniden bu arkadaşlarımızla birlikte yayına başladık. İzne çıkacak olan arkadaşlarımız elbet var yine. Yıllık izinler ağırlıklı olarak bu dönemde kullanılıyor radyomuzda da. Ve devam ediyoruz gündemdeki başlıklarla. Şimdi en önemli başlıklardan bir tanesi YKS'nin açıklanması oldu. Yerleştirme sonuçları açıklandı. Malum şimdi herkes merakla bekliyordu. Acaba bir yere girebildim mi giremedim mi diye, ki nitekim o giremeyenlerden gelen sosyal medya üzerinde mesajlar var. Bir yere yerleştirilemediniz şeklinde. Onlardan gelen bazen acı dolu, bazen de esprili mesajlar var. Hiç mi bir yere yerleştirilemedim diye. Evet, maalesef. Şimdi birileri sonuçlarını yayınlıyor. Şurayı kazandım, burayı kazandım, başardık diyorlar. Umarız bundan sonra eğitim hayatınızda bu şekilde başarılı bir şekilde devam eder. Dileğimiz o. Bir yandan da tabii şunu söyleyelim. Mesela polis amirleri eğitim merkezi sınavı vardı. PAEM diye geçiyor kısaca adı. Buna ilişkin soru benzerliği iddiaları olmuştu ki Anadolu Üniversitesi'nce incelemeye tabi tutulmuş bu sorular. Sınavda sorulan sorularla deneme sınavlarında çıkan soruların hiçbirinin birbiriyle aynı olmadığı ortaya çıkmış. Yani böyle bir açıklama gelmiş netice itibariyle yapılan açıklamada. Yani bir benzerlik falan yok deniyor. Hiçbirisi birbiriyle aynı değil deniyor. Polis amirleri eğitim merkezi sınavıyla ilgili. Bu arada biz burada değilken ne oldu? KPSS iptal edildi değil mi? Şimdi baya baya sorular çalınmış, verilmiş yani. Bunu daha önce Türkiye'de yaşamadık mı biz? Görmedik mi? Sonra dediler ya işte FETÖ dönemiymiş, oymuş, buymuş, sorular işte el altından verilmiş falan, bunlar karşımıza çıkmadı mı? Şimdi tabii insan şunu düşünmeden edemiyor. Ya bu sınavla ilgili söylemiyorum ben, PAEM'le ilgili vesaire falan söylemiyorum ama insan şunu düşünmeden edemiyor değil mi? Yani KPSS'de böyle bir dolandırıcılık varsa, soruları alıp çalıp satma varsa, birilerine verme varsa, ki daha önceki yıllarda bu ispatlanmışsa, şimdi YKS'de yok mu, LGS'de yok mu, başka bir şeyde yok mu diye insan düşünmeden edemiyor. Hatta ve hatta öyle şeyler çıktı ki ortaya, hatırlayın FETÖ ile alakalı. Bizim zamanımızda girmiş olduğumuz sınavlar bile, yani işte bizim zamanımızda dediğim 90'lar, 89, 90, ben kendi dönemimden bahsedeyim hadi, 88, 89, 90, o yıllarda girilen sınavlarda bile nasıl aslında insanların kandırıldığı, dolandırıldığı çokça konuşulmadı mı? Kim bilir kimlerin hakkı nasıl yendi? Kim bilir kimlerin hakkı şimdi nasıl yeniyor? Ha, buna dur diyebiliyor muyuz? Ya diyemiyoruz yani. KPSS'de bir şey oldu. Yani ortaya çıkarıldı, çıktı. Birileri belki çıkmasına müsaade etti, bilmiyoruz. Çıktı ve bu konuşuluyor. Ama ya YKS yerleştirme açıklandı falan. Şimdi bir şey muhtemelen gündeme gelmeyecek. Veya işte PAYEM'le ilgili denmiş ki bir soru benzerliği falan yok. Geçiniz bu konuyu. Geçtik bu konuyu. Birçok sınav var ÖSYM'nin yaptığı. Kim, ne zaman, nereden, nasıl çalıyor? Kimlere veriyor? Yine eskisi gibi tarikatlar falan, onlar mı temin ediyor? Kim kimin adamına veriyor? Bunlar da herhalde yıllar sonra çıkacak. Yani 3 aşağı 5 yukarı şu an tahmin ediyoruz tabii neler döndüğünü de. Yıllar sonra herhalde bunlar da çıkacak ortaya. Detaylarıyla ortaya çıkacak. Ama yazık yani, bu kadar sene mücadele veren, okumaya çalışan, iyi eğitim almaya çalışan, bu sınavlara giren, sınavlar sonucunda hayatını şekillendirecek olan insanlara yazık değil mi? Kendinizi düşünün yani, belki de birileri sizin yerinize kazandı, siz kazanamadınız. Sevgili dinleyiciler, ekonomimiz ne durumda? Ekonomiyle ilgili şöyle bir baktığımızda malum fiyatlar aldı başını gitti. Ama şimdi deniyor ki tarım kredi marketleri indirime başlıyor. Yüzdesi yazmıyor galiba, pardon. Ama 30'un üzerinde temel tüketim ürünlerinde indirim var deniyor. Şimdi o indirimlerin detayı muhtemelen bugün belli olacaktır ama o 30'un üzerindeki ürüne baktığımızda ne var? Genelde temel gıda ihtiyaçları var. İşte makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, şeker, işte zeytinyağı, tavuk ürünleri, süt, peynir, bal, yumurta, Türk kahvesi, patates, soğan, kavun, karpuz, deterjan, işte sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi diye devam ediyor. 30 tane ürün var. 30'un üzerinde hatta deniyor. Şimdi bilmiyorum yani, çevrenizde var mı, gidip buradan alışveriş yapabilir misiniz? Ama insanlar tabii ki bir indirim bekliyorlar. Peki bu indirim acaba diğer marketlere etkiler mi? Yani böyle bir indirim var, bir rekabet açısından bakıldığında diğer marketlerde bir indirime gidilir mi? Valla bana kalırsa zor görünüyor. Ama diğer marketlerden de, zincir marketlerden de bir beklenti var yine anladığım kadarıyla. Çünkü Cumhurbaşkanı demiş ki bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak demiş. Bu tarım kredi kooperatif marketlerine göre ayarlayacak demiş. Yani ayarlayabilir mi? Ha, bazısı ayarlayabilir belki. Ama ben hepsinin böyle bir ayarlama yapabileceğini açıkçası sanmıyorum. Maliyetlerden dolayı söylüyorum bunu. Yoksa zaten ayarlama yapabilecek olsalar, rekabetçi davranıp isteseler fiyatlarını düşürebilirler. Ha, belki karlarından bir miktar ödün verip bir indirime gidebilirler, bilmiyorum. Bakanın açıklaması var, Nurettin Nebati'nin açıklaması var. Vatandaşlarımızı gıda enflasyonuna karşı korumakta kararlıyız diyor. Yani tarım kredi kooperatifi marketlerinde yapılacak olan, 30'un üzerindeki ürüne yapılacak olan indirim vatandaşı gıda enflasyonuna karşı korumuş olacak mı gerçekten? Yani siz ya keşke olsa, bakın yani ben bunu hem bir yandan eleştirel olarak söylüyorum, evet, ama yani atılmasın mı bu adım? Atılsın, tamam, güzel bir adım, doğru. Ama gerçekten gıda enflasyonuna karşı tarım kredi kooperatifi vatandaşı koruyabilecek mi sizce? Ya siz şimdi bakın, şu dönem içerisinde, bu iki hafta içerisinde bir 3-4 günlüğüne tatile gidebildim. 3-4 günlüğüne. Ve orada şunu gördüm. Yani esnafla konuşuyoruz. İşte kimi diyor ki benim satışlarım eskisi gibi değil. Kimi diyor ki eskisi kadar yerli turist, benim gittiğim bölge öyle, yabancı turistin olduğu bir yer değil. Eskisi kadar yerli turist gelmiyor. Kimi diyor ki turist, yani yerli turist neyse, geliyor fakat hiç para harcamıyor. Yani yemeğe çıkmıyor mesela. Yemeğe çıktığında çok az yiyor. Ya birçok insanla konuştum, birçok esnafla konuştum. Diyorlar ki satışlarımız çok düştü. Maliyetlerimiz çok arttı. Ya lokmacı, ya lokmacı kalkmış mesela. Yani diyeceksiniz ki önemli mi? Değil belki, ama yani senelerin lokmacısı mesela kalkmış. Niye? Çünkü diyor ki yağ fiyatları çok arttı, o yüzden gitti yani, yapamıyor. Yani lokmayı çok yüksek fiyata satması lazım. O fiyatı da kimse almayacak. Mesela o da gitmiş. Midyeciye soruyorsun, diyor ki geçen yıllardaki satışı hiç yapamadım. Bu sene sadece bayramda satış yapabildik biraz. Gelen yemiyor. Veya önceden işte masasına 50 tane söyleyen şimdi 5 tane 10 tane söylüyor. Ya insanlar bunlardan kısmaya başladılar. Hadi şimdi tatil için lüks mü diyeceğiz mesela? Yani lüks dedik diyelim, geçtik. Ama işte yağ fiyatları vesaire falan, bunlara dönüp baktığımızda. Bir dinleyicimiz diyor ki Bursa'dan bildiriyorum. Şu an gök gürültülü lodoslu yağmur var Güçlü Bey diyor. Böyle bir mesajı var. İşte biraz önce gördük, Çanakkale, Bursa, bu bölgelerde ciddi bir şekilde yağış var. Çok net bir şekilde meteorolojinin tablosundan da görüyoruz. İstanbul da yavaş yavaş bu yağıştan etkileniyor. Özellikle Boğaz kıyılarında şu anda o yağış etkisini hissettiriyor. Ama işte Yalova falan şu anda anladığım kadarıyla ciddi bir şekilde yağış alıyor. Benzer şekilde Kocaeli, Sakarya bölgesi, Bolu civarı, yine Karadeniz'in batısı, Kastamonu dahil olmak üzere Kastamonu'ya kadar olan Karadeniz'in batısı, Bartın civarı ciddi bir şekilde yağış alıyor şu anda. Bir başka dinleyicimiz diyor ki hiç sanmıyorum 30 tane ürüne gelecek indirimli olacak iş değil diyor. Ki 30 ürüne genelde gelmiyor dediğim gibi o ürün. Yani tarım kredi kooperatiflerinde gelen bir indirimden bahsediyoruz. İstanbul trafiğini açtı şimdi Cenk'er. %58 şu anda İstanbul'da trafik yoğunluğu. Tabi burada yağışın etkisi var. Yani aşağı yukarı %60'lık bir trafik ki saat 9.25-9.30 sularının trafiği değildir İstanbul'da bu Ağustos ayında özellikle. Yani tatil döneminde saat 9.30'da bu trafik bayağı azalırdı. Ama şu anda ciddi bir yoğunluk var. Bir kaza var mı diye bakıyorum ama böyle bir kaza uyarısı var mı Cenk'er? Bir de ona bakalım. Çünkü şu anda belli bölgeler, mesela Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ciddi bir yoğunluk var. Ters istikametler çok yoğun olmasa da yine de Boğaziçi Köprüsü'nde böyle bir yoğunluğu görüyorum ters istikamette de. Evet, bir kaza haberi galiba bir tane mi var şu anda gördüğümüz, ne o? Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu Levent yönünde. Zaten orası sürekli tıkalı şu aralar. Oralarda yapılan bir çalışma da var. Yani sadece burada değil, Maslak'taki bir çalışmadan da bahsediyorum aynı zamanda. Bir tek burada böyle bir uyarı var. Onun dışında yağış etkisi, muhtemelen insanlar biraz daha sürücüler biraz daha yavaş seyrediyorlar, öyle tahmin ediyorum. Peki devam edelim biz gündemdeki diğer başlıklarla. Kemal Kılıçdaroğlu muhafazakarlarla bir araya geldi, öyle söyleyelim. Helalleşme programı kapsamında bir araya geldi. Burada yapmış olduğu bir açıklama var. Şimdi helalleşme turları yapıyor ya, diyor ki helalleşme demek diyor oy isteme demek değildir. Yani ben burada oy istemek için gelmedim size diyor. Artık birlikte olmalıyız diyor. Elbette farklı düşüneceğiz ama bunlar kavga nedeni olmamalı diyor. Ve helalleşme çağrısını da oy isteme amacıyla yapmadığını söylüyor. Ya kavga ettik, bari barışmasını bilelim diyor. Bunu yapabilirsek bu millete huzuru getirmiş olabiliriz. Kusurumuz, hatamız var, daha önce de söyledim. Hata insana mahsustur diyor. Bütün mesele aynı hatayı sürdürmemektir. Helalleşme aynı zamanda barışmak demektir diyor. Benim sizden yana haklarım helaldir dedi. Ve daha sonra da bir alkış aldı o muhafazakar gruba yapmış olduğu açıklamadan sonra Kemal Kılıçdaroğlu. Bir dinleyicimiz diyor ki günaydın, Mudanya'da birçok giriş katını su bastı diyor. Evet, Mudanya'dan, Bursa'dan, Çanakkale'den gelen birçok mesaj var. Dinleyicilerimiz yağış etkisini hissediyorlar. Daha önce patates soğan kuyruğuna girmiştik, bunun adına varlık kuyruğu demişlerdi. Yine aynı rezalet mi yaşatılacak diyor dinleyicimiz. Valla bilmiyorum yani, tarım kredi kooperatiflerinin marketlerine muhtemelen insanlar gidecektir. Hani nerede var araştırılacaktır, ne kadar var bakılacaktır diye tahmin ediyorum. Güçlü abi günaydın, hafta sonu AVM'ye gidilir. Çocuğunuz onlarca şey yapmak ister, bir tanesine ikna edersiniz. Trambolin 6 dakikası 100 lira diyor. 6 dakikası 100 lira. Ve sadece birine ikna ediyoruz çocuğu diyor. Çünkü neden? Çocuk aslında daha fazla şey yapmak istiyor. Ya çocuk çünkü isteyecek, öyle bir yeri görünce de eğlenmek isteyecek. Enerjisini atmak isteyecek. Gayet normal değil mi? Ama bir ailenin de buna karşılık bu işte cüzdanıyla vicdanı arasında kalması ne kadar zor bir durum, öyle değil mi? Gıda fiyatını düşürmek çözüm değil, çalışan ve emeklinin alım gücünde düzenleme yapılmalı diyor bir başka dinleyicimiz gönderdiği mesajda. Peki ara ara mesajlara bakmaya devam ederiz. Şunu da hatırlatalım sevgili dinleyiciler. Canan Kaftancıoğlu. Hafta sonu iki konuda özellikle konuşuldu Canan Kaftancıoğlu üzerine. Bunlardan bir tanesi yapmış olduğu açıklamaydı Canan Kaftancıoğlu'nun. Yani demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz açıklamasına tepki geldi. Ki işte AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan mesela. Bir defa diktatör olsa seçim mi olur? Diktatör olsa sen bu küfürleri edebilir misin diye seslendi. Ömer Çelik benzer şekilde AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de demokratik siyaseti nefret siyasetinin örtüsü olarak kullananların dilidir. Diktatör demek Cumhurbaşkanı'na dedi. Böyle bir açıklama yaptı sevgili dinleyiciler. Ha, bir konu daha vardı dedim, o konuda neydi? Hürriyet gazetesine bir tepkisi vardı. Hürriyet gazetesinin Paşabahçe vapuru haberini paylaştı Canan Kaftancıoğlu. Paşabahçe vapuru bu arada biliyorsunuz yenilendi, bakımdan geçti, hayata döndü. Artık böyle kullanılamaz durumdaydı. Yani tam da böyle hani eskilerin tabiriyle jilet olacak konuma gelmişti. Ama işte o değere, tarihe, hani böyle diyoruz ya işte tarihe sahip çıkalım, geçmişimize sahip çıkalım falan. O değere sahip çıkıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehir hatları tarafından sahip çıkıldı. Uzunca bir süredir işte bakımı yapıldı, yenilendi. Tüm bunlar gerçekleştirildi. Ve ardından da bir küçük törenle denize indirildi. Denizde de işte bir seferde gerçekleştirdi Paşabahçe vapuru. Şimdi Canan Kaftancıoğlu neye tepki göstermişti? Diyor ki yani bu haberde hiçbir şekilde İBB şehir hatlarından, Ekrem Başkan'dan hiçbirinden bahsedilmedi diyor. Yani Haliç Tersanesi'nde bu haber yapıldı ama ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, ne Ekrem İmamoğlu'ndan, ne de şehir hatlarından hiçbirinden bahsedilmedi diyor. Şehir hatlarının genel müdürü Sinem Dedetaş, bazı televizyonlarda röportajları çıktı ama uzunca bir süredir bununla ilgileniyorlardı. Böyle bir tepkisi vardı Canan Kaftancıoğlu'nun. Öyle değil mi yani, bununla şimdi bu kadar uzun süre ilgilenilmiş ki bunda aslında Nihat'ın da payı var. Çünkü Nihat ilk gününden bu yana, o Paşabahçe vapurunu gördüğü günden bu yana, o halini gördüğü günden bu yana bu yeniden yapılsın, yeniden seferlere başlasın diye, o da gerçekten hem biliyorsunuz radyoda hem de yakın çevresini harekete geçirerek, yani bir kamuoyu da oluşturarak bunun yapılması için de bir baskı oluşturmuştu. Onun da payı vardı. Neyse orayı geçtik hadi diyelim de, en azından böyle bir şey yapılmışken hani bunu İBB'nin şehir hatlarının yaptığı söylenemez miydi? Bir reklam aramız var sevgili dinleyiciler. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto Odası devam ediyor. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Çok sayıda dinleyicimizden sürekli hoş geldiniz mesajları geliyor. Çok teşekkürler. Günaydın, hoş geldiniz, iyi yayınlar mesajları geliyor. Çok teşekkürler. İnşallah işte uzunca bir süreç daha. Demek ki önümüzdeki yaza kadar, öyle söyleyelim. Böyle uzun bir ayrılık inşallah olmadan devam edeceğiz. Bu arada tabii yani olur ya, insanların bir gün iki gün izin ihtiyacı olabilir ama böyle bir iki haftalık izin süreci herkes için artık bitti diyebiliriz. Gitmeyen arkadaşlarımız hariç. Devam edelim sevgili dinleyiciler. Şimdi gündemdeki önemli başlıklardan bir tanesi de şu Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenler için yapmış olduğu sınav. Şimdi 19 Kasım'da 81 ilde yazılı sınav yapılacak. Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik unvanları için. Ki bu işte mecliste kabul edilmişti, öğretmenlik meslek kanun teklifi vardı. Her ne kadar böyle olsa da buna karşı çıkıyordu öğretmenler. Şimdi bunu söylüyorlar zaten öğretmenler de. Yani bunun olması kabul edilemez diyorlar ve eleştiriler var bu konuda. Şimdi buna ilişkin de Fatih Altaylı Milli Eğitim Bakanı ile konuşmuş, Mahmut Özer'le telefonda konuşmuşlar. Ve buradan gelen açıklamaya baktığımızda bakan şunu söylüyor aslında. Diyor ki mülakat olmasın diye sınav yapalım dedim diyor. Yani şundan bahsediyor. Lisansüstü eğitiminiz varsa, doktoranız varsa, bu lisansüstü eğitim ve doktoranız öğretmenlik yaptığınız branşla %100 alakalı değilse bile Bu sizi sınavdan muaf tutuyor ve lisansüstü eğitimle uzman, doktora ile doğrudan baş öğretmen oluyorsunuz. Ama ya gerisini ne yapacağız? Burada sayı yetersiz kalıyor diyor ve o nedenle bir sınav yapılması gerektiğini söylüyor. Yani böyle bir ölçüm yapılması gerektiğini ifade ediyor Milli Eğitim Bakanı. Bunun da mülakat değil, sınav olmasından yana olduklarını söylemiş. Yani mülakat olsa biliyorsunuz mülakatlarda hep bu işte torpil, işte yandaş durumu vesaire falan ne varsa bunlar konuşuluyor ya. Ya sınav olursa bu olmaz manasında söylüyor anladığım kadarıyla, ama KPSS'de bile ne olduğunu gördük işte. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bakana bir çağrı var. Yine çağrı yapıyorum. Gelin birlikte çözelim bu işi dedi. Öğretmenlerimizin çok daha büyük dertleri var. Böyle anlamsız şeylerle incitmeyelim kendilerini diye bir açıklama yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Hatta biliyorsunuz daha önce kariyer sınavına girmeyin diye bir çağrısı da vardı. Yani öğretmenleri rencide eden bir yöntem olduğunu söylüyordu bunu. Ve bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz diyordu. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte konuşarak buluruz demişti. Yani seçimi bekleyin, seçimden sonra biz bu işi çözeriz diyordu Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi seçim demişken, seçim var mı yok mu? Yani bir defa iktidar partisi bugüne kadar erken seçim yapacağını hiç söylemedi. Bunu hiç dillendirmedi, bundan hiç bahsetmedi. Hatta erken seçim çağrıları olduğunda, işte erken seçim olacak dendiğinde kesinlikle böyle bir gündemlerinin olmadığını her seferinde söyledi. Yine daha konuşuluyor tabii, acaba erken seçim olur mu olmaz mı? Seçim olursa muhalefetin adayı kim olur? Bir yandan bu da konuşuluyor. Şimdi Ali Babacan mesela demiş ki, yani iki önemli sorun var adayın erken açıklanmasıyla alakalı diyor. Bunlardan birincisi, bu geçiş sürecinin yol haritası üzerinde siyasi partilerin mutabakatı önemli. Ve Cumhurbaşkanı adayının da bu mutabakat içerisinde söz söylemesi, rol alması önemli diyor. Ve ikincisi de diyor, Cumhurbaşkanı adayı belirlendiği anda her şeyi ona soracaklar. Cumhurbaşkanı adayı kendi kafasına göre mi konuşacak diye sormuş. Tabii bilmiyoruz onu, yani kendi kafasına göre konuşmayacaktır herhalde. Neticede eğer altılı masadan çıkan ortak bir aday olursa, yani dağılmadan altılı masa birlikte ortak bir aday çıkartırlarsa herhalde altılı masa adına konuşacaktır diye tahmin ediyorum. Herhalde öyle olmalı yani, veya o da onu söylemek istiyor şu anda. Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı, bir açıklama yapıyor. O da diyor ki, artık seçim kanununda öyle bir değişiklik yapıldı ki koalisyon olarak seçime girmenin eski önemi yok diyor. Yani bu koalisyona işte seçimden sonra karar verilir diyor. Artık hani koalisyonla girmek gerekmiyor. Seçim yapılır, ondan sonra koalisyonlar kurulabilir diyor. Ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tekrar aday olabilmesinin ancak meclisin kararıyla mümkün olacağını söylüyor. AK Parti'de de bir metal yorgunluğu olduğunu ifade ediyor. CHP'den Seyit Torun'dan gelen bir açıklama var, genel başkan yardımcısından. Erken seçim sorusuna diyor ki, yasal olarak takvime baktığınızda Kasım ayına yetişmesi zor görünüyor diyor. Bir ara çünkü şöyle bir 6 Kasım mıydı yanlış hatırlamıyorsam, 6 Kasım dillendirildi. Yani Kasım başı seçim olur, erken seçim beklentisi var Kasım'da gibi bir dedikodu dolaştı. Ankara'da kulislerden gelen haberden bahsediyorum. Fakat işte şimdi kendisine sorulduğunda diyor ki şu an için bu zor görünüyor, seçim takvimi yetişmez diyor. Ki daha sonra biliyorsunuz İsmail Küçükkaya Mayıs ayının ortalarını, 15 Mayıs gibi bir tarihi söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. Yani işte Haziran seçimi en fazla bir ay erkene alınabilir deniyordu ki zaten biliyorsunuz bu sene biliyorsunuz seçim kanununda yapılan değişiklik vardı. Bunun zaten yürürlüğe girebilmesi için üzerinden en az bir sene geçmesi gerekiyordu ki o süreç beklenecek gibi görünüyor. Peki devam ediyoruz. Sınavlarla ilgili çok sayıda gelen mesaj var dinleyicilerimizden. Şu anda yerleşenler var, yerleşmeyenler, yerleşemeyenler var. Onlar mesajlarını gönderiyorlar. Ama bir kez daha hatırlatalım, zaten şu ana kadar bilmeyen kalmamıştır. YKS'deki yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bir kez daha biz buradan duyurmuş olalım. Dediğim gibi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Neden? Sadece sınava girenler değil, onlarla beraber aileleri, yakınları, herkes şu anda merakta. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bu sabah programın başında söylediğim başlıklardan bir tanesiydi. Kadın cinayetleri maalesef durmak, bilmek bitmiyor. Yani buna kadın cinayetleri demek de hoş olmasa da, yanlış olsa da başka türlü anlatamıyoruz ama böyle deyince net bir şekilde anlaşılıyor. Maalesef bir kadın daha katledildi. Antalya'da Serkan Ayvalı, Ayvoğlu tarafından öldürüldü. Şenay Ayvoğlu. Yani konuşmak için mahalledeki düğüne gitmiş. Daha önce bu tip örnekleri hep duyduk değil mi? İşte konuşmak için gitti, evine gitti, oraya gitti, buraya gitti falan. Düğün alanından uzaklaştırıyor. Daha sonra maalesef kadını öldürüyor, katlediyor. Şenay Ayvoğlu bir yıl içerisinde iki kez uzaklaştırma kararı da aldırmış bu arada. Tüm bunlara rağmen maalesef hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz tabii ki. Yani her seferinde bunu söylüyoruz. İnsanlar hayatlarını kaybettikten sonra, öldükten, öldürüldükten, katledildikten sonra. Ama mesela Şenay Ayvoğlu ile ilgili de orada röportajlar yapılmış. Soruyorlar. Birisi de diyor ki yani bu son olsun diyoruz ama diyor. Olmuyor ki diyor. Olmuyor değil mi? Yani mesela işte kadınlar sokaklara çıkıyorlar. Ellerinde pankartlar, ölmek istemiyoruz diyorlar. İşte bu son olsun diyorlar. Daha ağır cezalar beklediklerini ifade ediyorlar. Ama bu son olmuyor değil mi? Ya yani maalesef olmuyor. Keşke. Yani keşke bundan öncekiler son olsaydı da bu haberleri vermiyor olsaydık. Ama maalesef son olmuyor. Burada hep söylüyorum. Ya çok büyük bir çalışma yapılması gerekiyor. Böyle yoksa sadece cezayı arttırdım. İşte hafifletici sebepleri ortadan kaldırdım. İşte indirim ortadan kaldırıldı falan. Sadece bununla olmuyor bu. Bir nasıl söyleyelim, yerleşmiş olan bir kafalara, bu örümcek ağ dolu olan kafalara yerleşmiş olan fikirler var. Bunları bir temizlemek gerekiyor. Yani bunları nasıl temizleriz? Toplum olarak. Sosyal bir takım çalışmalar yaparak, eğitimle ilgili çalışmalar yaparak, tabii ki bunun içerisine adalet, yargı muhakkak girecek. Ama aileden başlayacak, belki çocukluktan başlayacak, eğitimi bunun içine sokacağız. Sosyologları, psikiyatrları, psikologları, pedagogları, bilmiyorum, herkesi bunun içine sokacağız, hukukçuları. Ya bunlarla beraber, yani yine ilimle bilimle çözeceğimiz bir şey olabilir ki o da bugünden başlarsak bir 50 senemizi falan alır. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Kuşadası'nda bir deprem meydana geldi. Dün herkes çok endişe etti biliyorsunuz. 5 büyüklüğünde bir depremdi ki işte Naci Görür'den gelen bir açıklama oldu. Profesör Doktor Naci Görür. Depremin Kuzey Menderes Graben faylarının devamında. Ama buradan geçen ve bazı araştırmacıların İzmir Balıkesir fay zonu olarak kabul ettikleri kuzeydoğu güneybatı gidişli doğrultu atımlı fay zonu üzerinde de olabileceğini söyledi. Bu Körfez Sisam depremiyle tetiklendi diyor. Kuşadası Körfezi'ndeki depremin aslında veya bu Körfez'in genel itibariyle Sisam depremiyle tetiklendiğini ifade ediyor. Depremi yaşayan, hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Motorinde bir fiyat artışı bekleniyor. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 26 kuruşluk bir fiyat artışı bekleniyor. Motorinin litresinde alacaksanız şimdiden almanızda fayda var. 1 lira 26 kuruş az bir zam değil. Ciddi oranda, hani depo hesabı yaparsanız ciddi oranda bir zam olduğunu siz de görürsünüz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto Odası devam ediyor. Son bölüm içerisindeyiz sevgili dinleyiciler. Şimdi Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı'ndan Erol Özvar'dan gelen bir açıklama var. Diyor ki 2022 YKS yerleştirme sonuçlarına göre puana hesaplanan yaklaşık 2 milyon 900 binden fazla aday arasından açık öğretim hariç yaklaşık 850 bini yerleştiriyor. Yani 2 milyon 900 bin aday arasından 850 bini yerleşmiş açık öğretim hariç. O yüzden sosyal medyada ben yerleşemedim mesajları çok sıklıkla karşımıza çıkıyor. Yurt dışından haberler vereceğiz demiştik. Mısır'da bir kilisede yangın çıktı. Muhtemelen klimanın elektriğiyle alakalı, elektrik bağlantısıyla alakalı olduğu ifade edildi. Ki 41 kişi hayatını kaybetti ki büyükçe bir kiliseydi. İçeride yaklaşık 5000 kişinin o anda olduğu ifade edildi. FBI biliyorsunuz Trump'ın evine bir şafak baskını düzenledi erken saatlerde. çok gizli belgelerin burada ele geçirildiği bilgisi var ama daha doğrusu FBI'dan gelen bilgiye göre böyle bir haber var ama o çok gizli belgeler Trump'ın evinde ne arıyordu sorusu mu gündemde, yoksa gizli belgeydi Amerikan başkanının bilgisi dahilinde bu belgeler burada bulunabilir denilen türden belgeler mi çıkacak, açıkçası onu çok net bilmiyoruz ama araştırma devam ediyor. İsrail'den Suriye'ye bir hava saldırısı düzenlendi. Evet, İsrail Suriye'ye bir hava saldırısı düzenledi. Lübnan üzerinden 3 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin yaralandığı bilgisi geldi o taraftan sevgili dinleyiciler. Ve şimdi son olarak şunu söyleyelim. Şu anda İstanbul'da hava öyle karardı ki, biraz önce biz Cenk'erle stüdyoda ışıkları kapattık. Yani gece saati yayın yapıyormuş gibiyiz şu anda. Muhtemelen değil, hatta görüyoruz meteoroloji haritasından. Şu an İstanbul üzerinden bizim de bulunduğumuz bölgeden yoğun bir bulut geçişi var. Hatta bazı yayınlar falan gitti televizyonlarda. Bu ara böyle bir kesinti olabilir uydu üzerinden, demek ki bunu anlıyoruz. Lütfen dikkatli olun. Yağışla ilgili uyarıyı meteoroloji 17 il için zaten yapmıştı. Dolu yağışının da beklendiği bilgisi vardı. Onu da hatırlatarak sizlere veda edelim. Evet, Cenk'er Bayrak teknik masada yardımcı oldu. Teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Kafa Radyo'da yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.